Ayrım 14, sayfa 146. Acı ve mazoşizm. Kadınlar fantezilerinde hep bir yerlere bağlandıklarını söylüyorlar ve özgürce saldırgan kelimeler kullanıyorlar. Fantezilerini neredeyse isteksizmiş gibi. "Bana bunu o yaptırdı. Sonra böyle yapmak zorunda kaldım." şeklinde anlatıyorlar ve hatta bazen fantezinin tecavüzle ya da acıyla ilgisi olmamasına rağmen bu tür davranışlar gösterebiliyorlar. Fanteziyi kuran kişi ona olanları fantezi sırasında bile kontrol edemediğini düşünmemizi istiyor. Tabii ki bu kontrol Barbara'nın fantezisindeki gibi ondan sonra gelmiyorsa. Ancak şiddet istendiğinde olan bitenin tecavüz olmasıyla ve acı duymak için acı çekilmesi arasında apaçık bir ayrım söz konusudur. Umarım fantezi evinde mazoşizm görevini alan kişi, parantez içinde ağır elli ve maskeli, bu uzmanlık alanının inceliklerine aşinadır. Onun için iki ayrı oda gerekir. Biri tecavüzcü fanteziler için, diğeri de mazoşistler için. Aksi takdirde biri diğerini etkileyebilir ve hatta rahatsız edebilir. Çünkü onlar acı çekmekle değil, zorlanma hissi ile ilgilidirler. Onlar için hissettikleri her acı, isteklerinin yerine getirilmesinin bir bedelidir ve bu hepsinin sonuna bir çaredir. Silvia gibi kadınlar için ise kendisinin acı çekmesi içindir ve acı her şeydir. Amanda'nın fantezisindeki gibi bu onu en uçlara götürür ve bir süre sonra bu acı duyma isteği rahatsız edici bir hal alır. Bu bir şeylerin bittiğini gösterir. Bunun her şeyin sonu olduğunu hayal ederler ve sonuçta sadece bir şey hissedebileceklerdir. Bu da bütün bunları sadece bir şey hissedebilmek için yaptıklarıdır. Barbara. Henüz fantezilerin gerçek hayata geçirmek isteyen insanların zor sorularına gelmedik ama bu odada olduğumuz sürece sanırım şunu söyleyebiliriz ki Barbara'nın kırbaçlanma ve dövülme fantezisi birçok katılımcının sık sık denemeye sürüklendiğini hissettiği tipte bir fantezi. Bu kulağa çok çelişkili geliyor çünkü çoğu gerçekten acı çekmekten nefret ettiklerini söylemeyi sürdürüyorlar. Ama bence Barbara'nın da dediği gibi aslında bu keşfin altında onun kırbaççı ile kaç tane şaplak yiyeceğinin ve ne kadar sert vuracağının pazarlığını yapabilmesi yatıyor. Eğer bu cinsel deneyim hayal içindeki gıdıklayıcı duygudan gerçek acıya dönüşürse, o bir kelimeyle bütün girişimlerini iptal edebilir. Sayfa 147. Ben bir lezbiyen değilim. Mektubuma bunu söylemekle başlamak istiyorum. Çünkü fantazilerimi duyduğunuzda bu dünyada bunları hayal eden tek kişi olduğumu düşünebilirsiniz. Benim fantazilerimdeki cezalarla ilgili ve bunun hakkında konuşmamla birlikte dışarıdan çok normal gözüken bir kadınla tanıştırıldım. Evine ilk gittiğimde birkaç dakika içinde onun kendi seks yapma tarzındaki muzipliklere geçmeden önce beni kırbaçlamak istediğini fark ettim. Onunla bana uygulayabileceği tek şeyin bir okul cetveli olabileceği konusunda pazarlık ettim. Kalın bir bahçe sopasını kabul etmedim. Size sebebini söyleyemem ama fantazilerimde kendimi 17 yaşlarında yaramaz bir kız olarak hayal etmeye bayılıyorum. Kadın müdür beni dövmek için odasına almış ve üzerimde eski tip bir jimnastik kıyafeti var. Uzun paçalı kilodum dizlerime kadar iniyor. Bu sahnede uzun öğütlerden sonra eğilmemi söylemesinden hoşlanıyorum ve jimnastik kıyafetlerimi kaldırarak beni dövmeye başlıyor. Sopa uzun donuma çarpıyor. Orada lezbiyen arkadaşıma ne kadar ileri gidebileceğini ve kararlaştırdığımız sahneyi söylüyorum. Doğal olarak sopayla dövülmenin fantezideki gibi gıcıklayıcı olmadığını fark ettim. Lezbiyen kadınla mastürbasyon yapacak halim kalmamıştı. Ama bu cezadan sonra bu çok kolay geldi. O zamandan sonra yaşça benden daha küçük, genç bir adam buldum. O da benimle bu dövme oyunlarını oynamaktan hoşlanıyor ve sopayla arkasına vurmama izin veriyor. Sayfa 148. Kıçlarımız kırmızı ve parlak duruma geldiğinde ama kesinlikle korkunç bir şekilde yaralanmış gibi değil. Sekse başlıyoruz. Bütün fantazilerim dövülmenin ve sopayı başka birine vermenin metotlarıyla ilgili. Örneğin, ellerimin ve ayaklarımın bağlanmasından ve bu şekilde bana ağaçtan sopayla 12 kez vurulmasından çok hoşlanıyorum ama bu gerçekten olsa kesinlikle acıdan bayılırdım. Fikirlerinden biri de bir kayışla salıncağın geniş koltuğuna bağlanmak, çünkü böylece kıçım beni döven kişiye iyi bir bedel belirleyecek. Diğer bir düşüncem de üzerimde sadece donumla bir bankın üzerine yatırılmış, kırbaçlanıyorum ve bankın iki yanındaki çıkıntılar ellerimi sımsıkı kavruyor. Ben tahtalara bastırırken kaldıraç gibi, diğer tarafta bir tahta sert bir penis görevini görüyor ve bacaklarımın arasından içime giriyor. Bu şekilde kırbaçlandığımı hayal ediyorum. Ben kırbaçlanırken sert penisle mastürbasyonun devam etmesi çok hoşuma gidiyor. Diğer bir fantazi de bir adamın üstüme çıkıp, ikimiz de çıplağız, ereksiyon olmuş, penisini göğüslerim arasında yayılana dek üzerime indirdiğini hayal ediyorum. Onun aşağı yukarı iniş çıkışını izlemeye bayılıyorum ve onun gelmesi yaklaştıkça penisini tam yerine aniden sokmasını hayal ediyorum. Size söylemem gereken bir şey de ne zaman bir adamla sevişsem hep uzun don giydiğimi, kadın müdürün önünde eğildiğimi ve kıçımdan gürültülü bir şekilde kırbaçlandığımı düşünüyorum. Fantazilerime sadece iki olağan sebep düşünebiliyorum. Birisi, ben 6-7 yaşlarımdayken benden küçük kız kardeşimle ilgili ve tabii ki birçok suçtan ötürü üvey annem kız kardeşimin onu kırbaçlayacağını söylemişti. Kardeşime sabahlığını çıkarıp önüme gelmesi emredildi. Üvey annem onu koltuğun koluna doğru itti. Kız kardeşim o sırada uzun okul donlarından giyiyordu. Bugünkü donlardan bayağı uzun. Kıçı havada, ayakları yerden kesilmiş ve donu kıçının etrafında iyice gerilmişti. Sayfa 149. Ardından üvey annem ona cetvelle vurmaya başladı ve bunun ona acı verdiğini sanmıyorum ama bu vuruşlar J'nin her darbeye bağırarak yanıt vermesi için yeterli sertlikteydi. İkinci hata ise ben 15 yaşındayken gerçekleşti. O zaman seks hakkında ufak tefek şeyler öğrenmeye başlamıştım. Yan komşumuzun 17 yaşlarında bir oğlu vardı ve benim okul ödevlerime yardım ederdi. Birbirimizi kucaklayıp öperdik. Bir gece bana matematikte çok kötü olduğumu ve iyi bir dayağa ihtiyacım olduğunu söyleyip yüzümü kucağına doğru itti. Bir süre onu reddediyormuş gibi yapıp kıvrandıktan sonra jimnastik kıyafetimi belime kadar kaldırdım. Böylece o belimden bacağıma kadar uzun donumu görebiliyordu. Çok uzun sürmeden bunun onu ereksiyon yapacağını biliyordum ve bunu hissettim. Böylece bana vurmaya başladı. Çok sertti ama ben hala bundan çok hoşlanıyordum. Sonraları beni sandalyede çevirip üzerime çıkmaya başladı. İkimiz de mastürbasyon yapıyorduk. Ardından ona, yaramaz çocuklar okulda sopayı ellerine aldıklarında ne yaparlar diye sordum. Bu zor bir soruydu ve istediğim cevabı aldım. Bana bir demonstrasyon yapacağını söyledi. Ve onu görmeye gitmeden önce bunun o gece olduğunu belirtti. Ben de beyaz, ürkütücü, bacaklarıma kadar uzun donumu giydim. Bacaklarımın bitiminde pembe ipleri vardı. Ailesi dışarıdaydı ve kendimize bir yer bulur bulmaz kırbaçlama demonstrasyonuna başladık. Sayfa 150. Bana kollarım aşağıya uzanmış bir şekilde koltuğun ucunda nasıl eğileceğimi gösterdi. Bu pozisyonda donumun, bacaklarım ve kıçım üzerinde gerildiğini hissedebiliyordum. Önce kısa sabahlığımı çıkardım ve sarılıp birbirimizi öptük. Böylece o çoktan ereksiyon olmuştu ve ilk kez donuma kırbacı yedim. Bana 4 kez korkunç bir şekilde vurdu ve ceza sırasının 10'da olduğunu söyledi. Eğilirken pantolonunun müthiş bir şekilde gerilmesi beni çok heyecanlandırdı. Elimdeki kırbacın zevkini çıkarırken onu çok sert bir şekilde kırbaçladım. Fantezilerimin bir diğerinde de 15 ve 19 yaş arası kız çocuklarının bulunduğu bir okulda müdürün sekreteri olduğumu kabul ediyorum. İşlerimden biri de güçlü olmak. Çünkü ben kadın müdürün yargıladığı kızları kırbaçlamakla görevliyim. Haftada 2-3 gece ofisimin dışında kuyruk olmuş 6 kızın kırbaçlanmak için beklediğini, benim çağırmamla teker teker içeriye girip jimnastik kıyafetlerini çıkardıklarını ve kırbaçlanma bölümünde eğilmek için emredildiklerinde müdürün söylediği kadar kırbacı yediklerini hayal ediyorum. Ardından fantazimi değiştiriyorum ve 18 yaşlarında o suçlu kızlardan biri olduğumu düşünüyorum. Sigara içerken yakalandığımdan 12 tane kırbaç yiyeceğim. Sekreterin odasının kapısında bekliyoruz. Kırbaçlananların seslerini dinliyoruz. Sonunda benim sıram geliyor, içeri girip elbisemi çıkarıyorum. Sımsıkı donumdaki gerginliği hissediyorum. Sekreter bana kırbaçlanma bölümünü işaret ediyor ve eğilmemi söylüyor. Ona yaklaşıyorum. Artık donumla bu yaralanmaya hazırım. Kırbaçlandığımı düşünürken mastürbasyon yapıyorum. Sayfa 151. Eski zamanlarda kadınların nasıl cezalandırıldığına dair çok hikaye okudum ve bunların çoğu fantazilerime de yansıdı. 1880 yıllarında geçen zengin bir adamla ilgili harika bir hikaye var. O, 8 kızı ve 8 oğlu için mürebbiye arıyor. Çocuklar sık sık dayak yiyorlar ve mürebbiye cezayı uygularken patron da orada bulunuyor. Erkek çocuklar dövülmeden önce pantolonlarını indirmek, banka yatmak ve kız çocukları da dış elbiselerini çıkarmak zorundalar. Kırbaç gösterişli. Uzun beyaz iç donları üzerime giyiyorum. Kendimi önce mürebbiyenin yerine koyuyorum. Çünkü kırbaca sahip olmak hoşuma gider. Ve sonra esir patronuyla yatağa girebilirim. Çünkü bütün bu cezanın tadını çıkarmış oluyorum. Amerika'nın eski zamanlardaki Orta Batısı'yla ilgili bir hikaye kitabında, kızların suçlu bulunduklarında toplum tarafından nasıl cezalandırıldıklarını anlatan bir hikaye vardı. Belli caddelerden birinde bir mahkemenin önüne getirilmişler ve orada kırbaçlanma yerine götürülmeden önce bilekleri başları üzerinden bağlanırmış. Böylece hareket edemezlermiş. Atılan kamçı sayısı suçlarına göre değişirmiş. Ama yargılanma sona erdiğinde kızlar orada bırakılırlarmış. Böylece gelip geçenler ellerine bir kırbaç alıp onları tekrar kırbaçlayabilirlermiş. 3 saat sonra suçlu serbest bırakılırmış. Ne zaman güzel bir kadını halk kırbaçlamaya karar verse, bütün olanlar duyulur ve bütün halk orada bulunurmuş. Her şeyin bitiminde bütün erkekler ereksiyon olduklarından kendi kadınlarını yatağa götürmek için hazırlanırlarmış. İleriki yıllarda günah çıkaran genç kızlara itiraflarından sonra ceza olarak kırbaç kullanan rahipler duydum. Kız soyuluyor ve rahibin masasına yatırılıyor. Kıçından kırbaçlanıyor ve sonra birlikte yatağa giriyorlar. Öyle ki bazı kızlar neler olacağını bildiklerinden bu rahibe gidip günah çıkarma bölümünün içine yatıyorlarmış. Parantez içinde mektup. Sayfa 152. Edit. Yıllar önce ailem dini bir tarikata katıldı ve bana da kendi seçimimi yapman için dini bilgiler vermeye başladılar. İlk önceleri bu beni çok mutlu ediyordu. Ta ki bir arkadaşım bana bu bilgileri gönderen adam hakkında bir şeyler anlatana kadar. Aptal olduğumu düşünebilirsiniz. Çünkü 23 yaşımda olduğum halde olup bitenlerde yanlış bir şey olduğunu göremiyordum ve bunun gerçekten verilen bilgilerin bir parçası olduğunu düşünmüştüm. Hatta bana çok fazla dokunduğunu fark etmeme rağmen. Sonunda beni soymaya ve göğüslerim hariç her yerimi acıtmaya başladı. En iğrenç olanı da bunun çok yanlış olduğunu bilmeme rağmen onu durdurmak için hiçbir şey yapmamamdır. Hatta bunları bana yapması için onu cesaretlendirdim. Bazen canımı çok acıtmasına rağmen devam etmesine izin veriyordum. Sonradan çok utandım ve aileme neler olduğunu anlattım. Onlar da bunu iğrenç bulmalarına rağmen kilisedeki mevkilerini bozmamak için herhangi bir şikayette bulunmamamı istediler. Bütün bunların sonucunda evi terk ettim. O zamanlar olaydan dolayı çok mutsuz olmama rağmen şimdi bunun başıma gelen en iyi şey olduğunu düşünüyorum. Kocam Metodist başkanı, dünyanın en kibar adamı ve çok sempatik biri. Bana karşı çok nazik olması dışında hiç şikayetim yok ama hep o zamanları ve hep o adamın bana yaptıklarını hayal ediyorum. Bunun çok iğrenç olduğunu biliyorum ama bunu hep düşünüyorum. Parantez içinde mektup. Sayfa 153. Rose Ann. Kocam bana cinsel fantazilerimi anlattırmak için çok uğraştı ama ona hiç cinsel fantazim olmadığını söylemekte direttim. Sanki onunla birlikte bir şeyin veya birinin beni daha fazla heyecanlandırdığını biliyordu. Belki de onunla sevişirken çıkardığım seslerden ve çığlıklardan ötürü böyle düşünüyordur. Bunlar sadece zevk çığlıkları değil, aynı zamanda da fantazilerimde hissettiğim acıdan dolayı inlemeler. Gerçek cinsel bir uyarılma hissettiğimde fantazilerim belirmeye başlıyor ve de gerçek zevk. Bunlar fantaziden ayrılmıyorlar. Diğer yandan onu destekliyorlar. Eminim insanların bunu anlaması çok zordur. Ben kocama neden hoşlandığımı ve vücuduma en gaddar şeylerin yapıldığını nasıl söyleyebilirim? Hem de o bana karşı bu kadar çok sevgi doluyken. Bu fantaziler veya hayaller vücudumun gerilmesiyle başlıyor. Hayvanca bir adam iki kolum ve bacağımdan beni çapraz yönlere doğru çekiyor. Beni geniş ve açık bir şekilde geriyor. Böylece o korkunç derecede geniş penis, onun bitiminde ne birisi ne de bir şey yok. İçime girmeye başlıyor. Beni geriyor, vajinamı yırtıyor. Onu içimde daha derinlere ittikçe tamamıyla açılıyorum. Adam onları çekmek için acı vererek kollarımı çaprazlıyor ve kemiklerimin kırılıp çıtırdadığını duyuyorum. Vajinamın çevresindeki deri duyulabilir bir şekilde yarılıyor. Fantazimde bağırdığım gibi gerçekte de bağırıyorum. Aklım ve mantığım benim hortlaklaştığımı söylese de ben buna bayılıyorum. Bu seksten zevk alıyorum. Fantazimde bana olanlardan aslında nefret ediyorum ama bu direkt olarak benim gerçek zevkimle birleşiyor. Parantez içinde mektup. Sayfa 154. Amanda. İlginç mektubunuzu okudum ve size asistanlık yapacağını umduğum deneyimlerimi anlatmak istiyorum. 36 yaşındayım ve evliyim. 2 çocuğum var. Gün içinde dahi sık sık fantazilere dalıyorum. Bu beni hayatımın can sıkıcılığından uzaklaştırıyor. Fantazi kurmaya ne zaman başladığımı hatırlamıyorum ama çok küçük yaşlarda yatağımda uzanıp kaçırılmış bir prenses olduğumu düşler, işkence edilmeyi beklerdim. Bunu düşününce hep uyarılıyorum. Sonraları düşüncelerimin gelişmesi ve daha sofistiki hale gelmesiyle birlikte tehdit edildiğimi, kazığa geçirildiğimi, damgalandığımı, kırbaçlandığımı ve düşünebileceğiniz bu türde şiddeti ve beni orgazm dolu bir mastürbasyona götürecek her şeyi düşlemeye başladım. Bu sebepten ötürü sık sık mastürbasyon yapıyordum. Hala da yapıyorum. Çünkü kocam çok iyi bir koca olmasına rağmen çok kötü bir sevgilidir. Genç kızken kötülüğün en gaddar şekillerine maruz kaldığımı düşlerdim ve küçük kazaları süsleyip muhteşem vahşet fantazilerine dönüştürebiliyordum. Okulun son yıllarına doğru o olağan muayeneyi oldum. Doktor cesurca içime baktığında cerrahi bir müdahaleye gerek duymasını umdum. Yıllar sonra kadın hemşireler tarafından hazırlandığımı ve ardından gönüllü olarak kendimi kobay olmaya adadığımı düşlemeye başladım. Anesteziyi reddediyorum ve cesurca, yavaş yavaş can çekişerek ölümümden ötürü eziyetçilerimin günahlarını bağışlıyorum. Parantez aç, bilim adına tabii ki. Parantez kapa. Sayfa 155. Bütün bunlardan dolayı mazoşist olduğumu düşünebilirsiniz ama gerçekte böyle değilim. Acıya dayanamam. Ailem beni hiç cezalandırmadı. Sadece bir kez para çaldığım için beni kırbaçlamakla tehdit ettiler. Bu da benim heyecandan inlememe yol açmıştı. Aslında her şekilde çok fazla şımartıldığımı düşünebilirsiniz ve bir dereceye kadar bu benim şu anki çevreme yansıyor olabilir. Hemen hemen 2 yıl önce bir arkadaşım bana bazı detaylarıyla bir adamın şehvetli davranışlarını anlatmıştı. Adeta kulaklarının delindiğini söylemişti. Onun tüm uyarılarına rağmen belki aynılarını bana da yapar diye onun ziyaretine gittim. Kapısına geldiğimde kendime olan güvenimi tamamıyla yitirmiştim. Eğer bahçede arkamda belirmeseydi hemen oradan kaçabilirdim. Sanırım arkadaşımın düşünceleri tamamıyla bir özentiden ibaretti. Çünkü ziyaretimin esas sebebini belirttiğimde, elbiselerimi çıkarıp kilodumla kalma konusunda ısrar ettiğimde neredeyse kızardı. Neticede onun önerisiyle değil, ben soyunmuş bir şekilde ayağımda ayakkabılarım, çoraplarım ve jartiyerimle olayı bitirmiştim. Birkaç beceriksizce düşürülmelere ve elle yoklanmaya maruz kalmıştım. Eve kulaklarım bir yana düşmüş, delinmiş bir şekilde ve tasarlandığı gibi ağrılı bir şekilde döndüm. Bu hatanın gereksizliğinin yanında hayallerinde kendim. Huzur içinde geniş bir seyircinin önünde olduğumu hayal ediyorum. Onlar sıcak şişlerle göğüs uçlarımı delme töreni için oradalar. Onlara geniş yüzükler takılacak. Bu hayali çok nadir kuruyorum. Kısa bir düşten sonra sünnet töreni için hazırlanıyorum. Tecavüz töreninde ben çok korkunç bir tanrı için son kurbanım. Parantez aç, ruhum bedenimden ayrılacak. Parantez kapa. Bu benim en son ve en uzun fantazim. Bunu ne zaman düşlesem bu beni çıldırtıyor. Umarım yazdıklarım ilginizi çeker ve size her kelimenin doğru olduğuna yemin ederim. Parantez içinde mektup.